Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Maxim Lapa'nın Deep Reinforcement Learning Hands-On adlı kitabı, derin pekiştirmeli öğrenmeyi kuramsal bir alan olarak tanıtmakla yetinmeyen, kod ve deney üzerinden ilerleyen teknik bir rehberdir. Üçüncü baskı, temel Q öğrenmesinden derin Q ağlarına. Politika gradyanlarından PPO'ya ve insan geri bildirimiyle pekiştirmeli öğrenmeye kadar geniş bir yöntem yelpazesi sunar. Kitabın amacı, bir ajanın sabit bir veri kümesinden tahmin yapması yerine bir ortamda eylem seçerek ödül sinyalinden nasıl öğrendiğini somutlaştırmaktır. Bu nedenle oyunlar, ızgara dünyaları, sürekli kontrol, finansal işlem örnekleri ve web ortamlarında gezinme gibi farklı problem türlerinden yararlanır. Anlatımda OpenAI Jim ortamları ve PyTorch araçları öne çıkar. Okur, algoritmaların formüllerini yalnızca ezberlemek yerine keşif, ödül tasarımı. Deney kararlılığı ve hesaplama maliyeti gibi uygulamada belirleyici sorunlarla birlikte ele alır. Python, temel kalkülüs ve makine öğrenmesi bilgisi varsayıldığından, kitap tamamen başlangıç düzeyinde bir programlama kitabı değildir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ödül temelli karar verme, denetimli öğrenmeden neden farklıdır? Kitabın temel çerçevesi, pekiştirmeli öğrenmenin bir ajanın çevreyle ardışık etkileşiminden doğduğu fikridir. Denetimli öğrenmede model, çoğunlukla doğru cevabı içeren örneklerden öğrenir. Burada ise ajan bir durum gözlemler, eylem seçer, ödül alır ve sonraki duruma geçer. Hangi eylemin gerçekten iyi olduğu yalnızca anlık ödüle bakılarak her zaman anlaşılamaz. Bir hamle kısa vadede puan kaybettirse bile daha sonra yüksek getirili bir duruma yol açabilir. Bu gecikmeli sonuç yapısı, değer fonksiyonları ve indirgeme kavramlarını gerekli kılar. Kitap, basit ortamlarla başlayarak durum, eylem, politika, ödül ve getiri arasındaki ilişkiyi kurar. Böylece okur, ajanın amacı olarak her tekil ödülü büyütmeyi değil, zaman içindeki toplam beklenen getiriyi enilemeyi görür. Keşif ve yararlanma dengesi de bu aşamada önem kazanır. Ajan yalnızca bildiği iyi eylemleri seçerse daha iyi seçenekleri kaçırabilir. Sürekli rastgele davranırsa da öğrendiklerini kullanamaz. Lapa'nın uygulamalı yaklaşımı bu soyut ikilemi çalışan deneyler içinde görünür hale getirir. Bu temel, daha sonra ele alınan derin ağ tabanlı yöntemlerin neden gerekli olduğunu anlamak için işlevseldir. İkinci olarak, Q öğrenmesinden derin Q ağlarına, geçişte ölçek ve kararlılık sorunu, kitapta değer tabanlı yöntemler, özellikle Q öğrenmesi ve derin Q ağları. Ayrık eylem uzaylarında karar vermenin ana araçları olarak incelenir. Q fonksiyonu, belirli bir durumda, belirli bir eylemin gelecekte sağlayacağı beklenen getiriyi tahmin eder. Küçük bir ızgara ortamında bu değerler tablo halinde tutulabilir. Ancak görüntü tabanlı oyunlar ya da çok büyük durum uzayları söz konusu olduğunda her durum için ayrı bir satır saklamak mümkün değildir. Derin Q ağları, Q değerlerini bir sinir ağıyla yaklaşıklar ve bu ölçek sorununa yanıt verir. Bununla birlikte sinir ağlarıyla pekiştirmeli öğrenme kararsız olabilir. Eğitim verisi ajanın davranışına bağlı olarak sürekli değişir, hedef değerler de model güncellendikçe hareket eder. Kitap, deney tekrar belli ile geçmiş deneyimlerin yeniden kullanılmasını ve hedef ağlarla öğrenme hedefinin daha yavaş değiştirilmesini bu bağlamda ele alır. Bu teknikler, ardışık ve birbirine bağımlı gözlemlerin eğitimi bozmasını azaltmayı amaçlar. Okur için asıl ders, bir DQN kurmanın yalnızca ağ tanımlamak olmadığıdır. Ödül ölçeği, keşif programı, veri toplama hızı ve değerlendirme yöntemi sonucun güvenilirliği üzerinde doğrudan etkilidir. Üçüncü olarak, politika gradyanları ve PPO ile doğrudan eylem seçmeyi öğrenmek, değer tabanlı yöntemler az sayıda ayrık eylem olduğunda güçlü sonuçlar verebilir. Fakat robotik denetim gibi sürekli eylem gerektiren problemlerde, olası her eylem için Q değeri hesaplamak pratik değildir. Kitap bu noktada politika gradyanı yöntemlerine geçer. Politika, bir durum verildiğinde eylem olasılıklarını ya da sürekli eylem dağılımının parametrelerini üreten modeldir. Eğitim, beklenen getiriyi artıracak yönde politika parametrelerini güncellemeye dayanır. Bu doğrudan yaklaşım esnektir. Ancak ödül sinyali gürültülü olduğunda güncellemelerin yüksek varyans taşıması önemli bir zorluktur. Değer tahminleri ve avantaj kavramı, hangi eylemin beklenen ortalamadan daha iyi sonuç verdiğini ayırmaya yardımcı olur. Kitapta öne çıkan PPO, politika güncellemelerinin bir adımda aşırı büyümesini sınırlayan pratik bir yöntemdir. Bu sınırlama, yeni politikanın eskisinden kontrolsüz biçimde uzaklaşmasını engellemeyi hedefler. PPO'nun yaygınlaşmasının nedeni, karmaşık ikinci dereceden optimizasyon düzeneklerine göre daha uygulanabilir bir denge sunmasıdır. Lapan, sürekli kontrol problemleri üzerinden yöntem seçiminin ortamın eylem yapısına bağlı olduğunu gösterir. Böylece okur, algoritma adlarını sıralamak yerine kararlılık, örnek verimliliği ve uygulama karmaşıklığı arasındaki ödünleşimleri değerlendirmeyi öğrenir. Dördüncü olarak, oyun, finans ve web gezinmesi örneklerinde problem modelleme, kitabın ayırt edici yönlerinden biri. Pekiştirmeli öğrenmeyi tek bir oyun alanına kapatmamasıdır. İzgara ortamları ve oyunlar, durum geçişlerini ve ödül mekanizmasını açık biçimde gösterdiği için temel fikirleri öğrenmekte kullanışlıdır. Ancak kitap, hisse senedi işlemleri, ayrık enileme ve web ortamlarında gezinen ajanlar gibi örneklerle modelleme kararlarının değiştiğini de ortaya koyar. Örneğin finansal bir ortamda durum, fiyat geçmişi ve portföy bilgisi içerebilir. Eylemler al, sat ya da bekle gibi seçimler olabilir. Buna karşılık işlem maliyetleri, risk ve geçmiş veriye aşırı uyum, ödülü yalnızca kısa vadeli kazanç olarak tanımlamayı sorunlu hale getirir. Web gezinmesinde ise sayfa yapısı, uzun eylem dizileri ve başarısız adımların maliyeti öne çıkar. Bu örnekler, gerçek dünyadaki bir problemi, cim uyumlu bir ortama dönüştürmenin tarafsız bir işlem olmadığını hatırlatır. Durumun neyi içerdiği, eylemlerin hangi sınırlar içinde verildiği ve ödülün neyi teşvik ettiği, ajanın davranışını belirler. Kitabın pratik değeri burada görülür. Kod örnekleri, algoritmayı çalıştırmanın yanında ortam tanımının ve değerlendirme ölçütlerinin tasarımın merkezinde olduğunu gösterir. Son olarak, RealHF, MuZero ve transformatörlerle güncel yöntemleri açılan bölüm, 3. baskı, kitabın kapsamını klasik derin pekiştirmeli öğrenmenin ötesine taşıyan RealHF'e. MuZero ve transformatörler üzerine yeni içerikler içerir. İnsan geri bildirimiyle pekiştirmeli öğrenmede temel amaç, yalnızca kolayca ölçülebilen bir ödül yerine insan tercihlerinden türetilen bir sinyali kullanmaktır. Bu yaklaşım, özellikle dil modellerinin davranışlarını insanların yararlı veya güvenli bulduğu çıktılara yaklaştırma tartışmalarında önem taşır. Ancak insan değerlendirmelerinin sınırlı, maliyetli ve tutarsız olabilmesi, ödül modelinin insan tercihlerini kusursuz temsil ettiği anlamına gelmez. Kitabın bu konuyu dahil etmesi, ödülün hazır bir gerçek değil, çoğu zaman tasarlanan veya öğrenilen bir temsil olduğunu vurgular. MuZero ise, ortam dinamiklerini doğrudan bilmeden planlama yapabilen model tabanlı pekiştirmeli öğrenme çizgisini temsil eder. Transformatörler de sıralı gözlemleri ve geniş bağlamı işleme bakımından modern mimarilerin alandaki yerini gösterir. Bu başlıklar, kitaba güncellik kazandırırken bir sınırı da görünür kılar. İleri yöntemler, daha fazla hesaplama, dikkatli deney düzeni ve güçlü değerlendirme gerektirir. Dolayısıyla okur, güncel bir yöntemi doğrudan çözüm olarak değil, varsayımları ve maliyetleri olan bir araç olarak değerlendirmeye yönlendirilir. Sonuç olarak, Deep Reinforcement Learning, Hands-on, Python ile çalışan temel makine öğrenmesi ve derin öğrenme kavramlarına aşina olan yazılım geliştiricileri, veri bilimcileri ve makine öğrenmesi mühendisleri için uygundur. Pekiştirmeli öğrenmeye hiç temas etmemiş, fakat sinir ağlarının temel işleyişini bilen okur, kitabın aşamalı yapısından yararlanabilir. Buna karşılık kalkülüs, olasılık ve PyTorch konusunda tamamen yeni olanlar için önce daha temel kaynaklarla ilerlemek daha verimli olabilir. Kitabın başlıca yararı, kavramları formül düzeyinde bırakmamasıdır. Okur, Q değerlerinin neden kararsızlaşabildiğini, deney tekrar belleğinin neyi düzelttiğini, politika yöntemlerinin sürekli kontrol için neden elverişli olduğunu ve ödül tasarımının sonucu nasıl değiştirdiğini uygulama bağlamında görür. Benzer pekiştirmeli öğrenme kitapları ya yoğun teoriye yönelir ya da dar bir algoritma seçkisine odaklanır. Lapan'ın kitabını ayıran unsur, temel yöntemlerden PPO, RLHF ve MuZero gibi daha güncel başlıklara uzanırken kod merkezli çizgisini korumasıdır. Oyun, ticaret ve web gezinmesi gibi farklı ortamların kullanılması da algoritmaların bağlamdan bağımsız olmadığını gösterir. Bu kitap, hazır üretim sistemi reçeteleri sunmaktan çok, deney kurma, hata ayıklama ve yöntem seçme becerisi kazandırır. Bu nedenle hem sistematik bir öğrenme planı hem de pratik deneyler için başvuru kaynağı olarak güçlü bir konuma sahiptir. Destek olmak isterseniz Maxim Lapan kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.